Habercilerin İşleri 4. bölüme geldik değerli dinleyicilerimiz. Konu imanlılar topluluğunun gördüğü ilk zulüm, kutsal ruhun gücü. Bu bölüm Petrus'un ikinci vaazının sonucunda ortaya çıkan şeyleri gösterir. Bu vaazın sonucunda 5000 kişi kurtuldu. Daha sonra haberciler tutuklanarak cezaevine kondular. Bu olay Sadukilerin kışkırtmaları sonucunda meydana geldi. Bunun nedeni de verilen vaazın İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle ilgili olmasıydı. Öğrenciler halkla konuşurken kahinler, tapınak komutanı ve Sadukiler onların üstlerine yürüdüler. Öğrencilerin halka öğretmeleri ve İsa aracılığıyla ölülerin dirilişini bildirmeleri onları çileden çıkardı diyor Habercilerin İşleri 4. bölümün ilk iki ayetinde. Dikkatinizi görmesi oldukça ilginç ve şaşırtıcı olan bir şeye çekmek istiyorum. Rab İsa Mesih'in elem görmesine yol açan ve sonunda yakalanarak haç üzerinde ölmesine neden olan insanlar kimlerdi biliyor musunuz? Bu insanlar kendilerini dindar gören Ferisilerdi. Ferisiler İsa'ya yeryüzünde hizmeti süresince sürekli düşmanlık etmiş kimselerdi. Tabi Ferisilerin arasında Rab'be iman edip kurtulan birkaç kişi olmuştu. Örneğin Nikodemos bunlardan biriydi. Yine Arimateyalı Yusuf da bunlardan birisi olmuş olabilir. Tarsuslu Saul'un da bir Ferisi olduğunu biliyoruz. Açıkçası Ferisiler arasında Rab İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu görüp kabul eden daha birçokları olmuştur. Bunlar İsa'nın hakkından geldikten sonra besledikleri düşmanlık ve garaz son bulmuştu. Şimdi ise ölümden diriliş olduğuna inanmayan Sadukiler, imanlı topluluğunun ortaya çıkmasıyla düşmanca bir tutum içerisine girmişti. Çünkü haberciler İsa Mesih'in ölümden dirildiğini vaaz ediyorlardı. O günün Sadukileri gibi bugünün Sadukileri de ölümden diriliş olduğunu vaaz eden herkese sorun çıkarmaya çalışırlar. Evet dostlarım, sizler de İsa'yı vaaz edebilirsiniz. Onu yumuşak, tatlı bir kişi olarak tanıtabilirsiniz ve böyle yaptığınız için de başınız herhangi bir belaya girmez. Ama İsa'yı yeryüzüne gelen, insanlara günahlarını gösteren, insanların günahları uğrunda çarmıh üzerinde ölen ve sonra büyük bir güçle ölümden dirilen yüce kurtarıcı olarak vaaz ettiğinizde başınız dertten eksik olmaz. Nefret edilen, duyulmak istenmeyen haberdir bu. Haberciler bu haberi vaaz ettikleri için Sadukiler tarafından tutuklanarak Yahudilerin yüksek meclisi olan Sanhedrin'e çıkardılar. Onları tutukladılar ve vaktin gecikmesi nedeniyle ertesi güne dek içeride alıkoydular. Sözü işitenlerin birçoğu iman etti. Böylece adamların sayısı yaklaşık 5000'e yükseldi diyor Habercilerin İşleri 4. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Bütün bunlar Petrus'un vermiş olduğu vaazdan sonra Süleyman'ın sundurmasında meydana geldi. Eğer orada iman eden 5000 erkek vardıysa o zaman onlarla beraber iman eden kadın ve çocuk sayısı sizce ne kadardır? Oradaki bütün kalabalık hemen hemen herkes tövbe ederek Rab'be gelmişti. Ben Simon Petrus'u eleştirmeye her zaman isteksiz olmuşumdur. Petrus'u sevmemek elinizde değildir. Bu kişi Tanrı tarafından güçlü bir şekilde kullanılan bir kişiydi. Burada bugün iman edenlerin sayısının dikkatsizce abartıldığı sıradan bir İncil duyurma toplantısına benzer bir toplantı olmadı. Burada Rab'be geldiği söylenenlerin hepsi Rab'bi gerçekten kabul etmiş kimselerdi. O günden bugüne böylesine kalabalık bir topluluğun aynı anda Rab'be geldiklerine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Yeryüzünde inanlılar topluluğu yaşadıkça böylesine kalabalık bir sayının aşılabileceğini pek zannetmiyorum. Ertesi gün diyor Habercilerin İşleri 4. bölüm 5 ve 6. ayetlerde kurul başkanlarıyla ihtiyarlar ve dinsel yorumcuları Yeruşalim'de bir araya geldiler. Baş kahin Hanna oradaydı. Kayafas, Yuhanna, Aleksandr ve baş kahinin ailesinden herkes toplanmıştı. Burada söz edilenlerle daha önce karşılaşmıştık. Bunlar arka planda gözüken Hanna ve Kayafa idiler. İsa'nın çarmıh üzerinde öldürülmesinde büyük etkileri olan insanlar işte bu ikisiydi. Öğrencileri ortada durdurup sordular. Siz bu işi hangi güç ile ya da hangi adla yaptınız? Habercilerin İşleri 4 ayet 7. Sanhedrin'e çıkarılanlar Petrus ile Yuhanna'ydı. Tapınağın kapısı önünde duran sakat adam iyileşmiş, Petrus da ikinci vaazını vermişti. Yahudilerin yüksek kurulunda bulunanlar onların bu şeyleri hangi yetkiyle ya da kimin adıyla yaptığını bilmek istiyorlar. Bunun üzerine kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi. Halkın başkanları ve ihtiyarlar, eğer biz bugün bir insana ettiğimiz iyilik ve onun nasıl sağlığa kavuştuğu konusunda sorguya çekiliyorsak, hepinizce ve tüm İsrail halkınca bilinsin ki, çarmıha gerdiğiniz, Tanrı'nın ise ölüler arasından dirilttiği Nasıralı İsa Mesih adıyla, evet onun adıyla bu adam sizin önünüzde sapasağlam duruyor. Habercilerin İşleri 4, 8, 10 ayetler arası. Evet, bu ayetlerde Petrus'un kutsal ruhla dolduğuna dikkat edin. Petrus bu olayda kutsal ruh tarafından vaftiz edilmiyordu. Bu vaftiz daha önceden bir defa olmuştu. Ama bununla beraber Petrus bu olayda kutsal ruhla doldu. Bu bizim peşinden koşmamız gereken, sürekli olarak istememiz gereken bir şeydir. Yani güncel yaşamda kutsal ruhla dolu bir şekilde yaşamak. Kutsal ruhla vaftiz olacağım diye sakın ola bekleyip durma. Onlar Pentekost gününde hepsi bir bedene vaftiz oluncaya dek beklemişlerdi. Ama sen bugün günahlarından tövbe ederek İsa'ya gelecek olursan, o zaman yeniden doğacaksın ve böylece kutsal ruhla vaftiz olarak inanlılar topluluğuna yerleştirileceksin. Eğer İsa'ya iman ettiysen, o zaman sen kutsal ruhla vaftiz oldun ve imanlılar topluluğuna yerleştirildin. Bu bir daha tekrarlanmayan bir olaydır. Petrus bu insanlara konuşmakla iyi bir iş yaptı. Şimdiye kadar konuşmak için ağzını her ne zaman açsa, ayağına çelme takılan Petrus bu kez ayaklarına barışla ilgili sevinç getirici haberin, müjdenin, İncil'in çeviklik ayakkabılarını takmıştı. Kutsal ruhla dolu olan Petrus şu sözlerle doğru bir şey diyordu. Bu hasta adam için yapmış olduğumuz iyi iş için mi yargılanıyoruz? Bu soru iştenlerin yüreğini epey meşgul etmiş olsa gerek. Sonra Petrus şöyle diyor 11. ayette. O, yani İsa Mesih, yapıcılar tarafından aşağı görülen ama baş köşeye konulan taştır. Petrus sözlerine devam ederek Rab İsa ile ilgili iki büyük gerçeğe işaret etti. Bunların birincisi, İsa çarmıha gerilmiş ama sonra ölümden dirilmiştir. İkincisi de İsa köşenin başına konulan taştır. İsa ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım demişti. Bu kaya dostum Mesih'tir. Ama burada Petrus o taştır diyordu. Peki taş nedir? Bu taş inanlılar topluluğu olan kilise midir yoksa Petrus mudur? Hayır, bu ikisi de değil. Yani ne kilisedir ne de Petrus'tur. Bu taş Nasralı Rab İsa Mesih'tir. O köşenin baş taşı olmuştur. Bu İsa ölümden dirildikten sonra ortaya çıkmış olan bir gerçektir. İsa'nın ölümden diriliş konusunun İncil'in vaaz edilmesinde nasıl merkezi bir rol oynadığına iyice dikkat edin. Bakın Petrus sözlerine nasıl devam ediyor. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Çünkü göğün altında İnsanlar arasında bizi kurtarabilecek verilmiş başka hiçbir ad yoktur. Habercilerin İşleri 4 ayet 12. İsterseniz İsa Mesih'in doğumuna ve meleğin vermiş olduğu bilgilere dönelim. Onun adını İsa koyacaksın. Çünkü o halkını günahlarından kurtaracak. İsa kurtarıcıdır dostum. Başlangıçta onun adı buydu. Bu adı kabul ettiğinizde bu adın taşımış olduğu bütün özellikleri de kabul etmiş oluyorsunuz. Petrus bu gerçeği burada açıklıkla dile getirdi. Ve ben de şunu açıklıkla vurgulamak istiyorum ki İsa'ya geldiğinizde ona kurtuluş için geliyorsunuz dostlarım. Çünkü gök altında sizi kurtarabilecek İsa'dan başka hiçbir ad yoktur. Şeriat sizi kurtaramaz. Din sizi kurtaramaz. Dinsel bir tören sizi kurtaramaz. Halkını günahlarından kurtarmak için yeryüzüne gelmiş olan kişinin adı İsa'dır. İman yoluyla İsa'ya yaklaşan her insan günahından kurtulur. Kurtuluş için bakabileceğimiz başka hiçbir yer yoktur. Bütün dünya tarihinde gelmiş geçmiş bütün dinlerin ve bu dinlerin dogmalarının kesin bir kurtuluş gösterememesi ilginç değil midir? Evet, gök altında aracılığıyla kurtulabileceğimiz başka hiçbir isim bulunmaz. Eğer Mesih'e gelip ona güvenirseniz, işte gerçek olarak o zaman kurtulursunuz. İsa Mesih'e iman etmek kurtuluşunuzu garantiler. Bu sözlerle Simon Petros bu büyük haberi duyurarak Yahudilerin yüksek kurulu Sanhedrin önünde yapmış olduğu savunmayı işte bu uygun ve güzel sözlerle tamamladı. Onlar Petros'la Yuhanna'nın atılganlığını görünce ve onların okul bitirmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaşırıp kaldılar. Bu insanların İsa ile birlikte bulunduklarını anladılar. Haberciler İşleri 4 ayet 13. Okul bitirmemiş, okula gitmemiş ve sıradan, yani bu adamlar bir ilahiyat fakültesini bitirmemişlerdi. Onlar böyle cahil ve sıradan kimseler oldukları halde Sanhedrin üyeleri onların İsa ile birlikte bulunmuş olduklarını kabul etmek zorunda kaldılar. İnsanların dikkatini şu ya da bu yolla İsa'ya çeken bir hayat yaşamak ne mükemmel bir şeydir. Sonra şöyle diyor, öte yandan sağlığa kavuşturulanın da onlarla birlikte durduğunu görünce verilecek yanıtları kalmadı. Onlara kuruldan çıkmalarını bildirdiler. Kendi aralarında tartışmaya başladılar. 14-15. ayetler. Petros'un konuşması bu adamları etkilemiş miydi? Hayır. Bu adamlar hiç de etkilenmemişlerdi. 16. ayette bu insanlara ne yapalım diyorlardı. Onların aracılığıyla göze görünür bir belirti yapıldığı tüm Yeruşalim'de yaşayanlarca kesinlikle biliniyor. Bunu inkar edemeyiz. Bir mucizenin gerçekleştiğini o günün Sadukileri bile reddedemiyordu. Mucizeleri reddetmek için insanın liberal bir görüş takılması, 21. yüzyılda yaşayıp olayların geçtiği yerden binlerce kilometre uzaklarda yaşaması gerekir. O gün mucizenin olduğu yerde siz de bulunmuş olsaydınız, o mucizenin gerçekleştiğini kolay kolay görmezlikten gelemezdiniz. O günün liberalleri bile bir mucize olduğunu reddedemiyoruz demek zorunda kalmışlardı. Bugün insanlar bir mucize görseler hemen inanacaklarını söylüyorlar. Böyle bir şey gerçek olamaz. İnsanlar bu olayda gerçekleşen mucizeyi gördükleri halde iman etmemişlerdi. Ve sizler de o insanlarla aynı duaya sahipsiniz. Sorun insanın düşüncesinde değil dostum, ama yüreğinde. Yani bir şeyi isteyip istememesindedir. Acınacak kadar kötü bir durumda olan şey insanın yüreğidir. İmansızlık gerçeklerle ilgili bilgilere sahip olmamaktan değil, ama insan yüreğinin buna çok elverişli olmasındandır. Sonra şöyle bir düzen hazırladılar. Ama bunun halk arasında daha geniş çapta yayılmasını önlemek için kendilerine gözdağı verelim. Bundan böyle İsa adıyla kimseye bir şey söylemesinler. Onları çağırdılar ve buyruk verdiler. İsa adıyla ne bir söz söyleyeceksiniz ne de bir şey öğreteceksiniz. Petros ile Yuhanna bu durumda olanları karşılıksız bırakmadılar. Petros ile Yuhanna onları şöyle yanıtladılar. Tanrı önünde sizleri mi yoksa Tanrı'yı mı dinlemek doğrudur? Bunun yargısını kendiniz verin. Biz gördüklerimizi, duyduklarımızı bildirmekten geri duramıyoruz. Kurul üyeleri yeniden gözdağı vererek onları serbest bıraktılar. Onları cezalandıracak hiçbir yol bulamadılar. Çünkü olay nedeniyle tüm halk Tanrı'yı yüceltiyordu. İyileştirme belirtisinin kendisinde gerçekleştiği adam 40'ını aşkındı. Evet, bütün bu olup bitenlerden sonra Yahudilerin yüksek kurulunun üyelerinin yumuşayacağını zannettiniz değil mi? Ama onlar hiç de yumuşamadılar. Taş gibi sert bir tavır takılmışlardı bir kez. Yürekleri de kaya gibiydi. Petros'la Yuhanna serbest bırakılınca arkadaşlarının yanına gittiler ve baş kahinlerle ihtiyarların söylediklerini ilettiler. Onlar bunu duyunca hep birlikte seslerini yükselterek Tanrı'ya dua ettiler. Ey egemen Rab! Göğü, yeri, denizi ve onlarda bulunan her şeyi yaratan sensin. Kutsal ruh aracılığıyla bizim atamız ve senin uşağın Davut'un ağzından bildirdin. Uluslar neden kaynaştı? Halk toplulukları neden boş tasarılar ardına düştü? Yeryüzünün kralları sıralandı. Rabbe ve onun Mesih'ine karşı başkanların tümü bir araya toplandı. Gerçekten bu kentte senin Mesih atadığın kutsal uşağın İsa'ya karşı tümü bir araya geldiler. Herodes de, Pontius Pilatus da onlarla birlikte uluslar da, İsrail halkı da senin elinin ve senin ereğinin önceden kararlaştırıldığı işi uygulamak için bir araya geldiler. Şimdi ya Rab, onların gözdağı verişine bak ve senin sözünü yüreklilikle bildirmeleri için uşaklarına yardım et. Evet, Petros ile Yuhanna şimdi artık serbest bırakıldıklarından inanlılar topluluğuna geri gitmişlerdi ve onlara olup bitenleri anlattılar. Burada kayıtlara geçmiş inanlılar topluluğunun büyük bir toplantısını görüyoruz. İmanlılar topluluğunun ruhsal durumunun o zamandan bu yana bir daha böylesine güçlü bir düzeyde bulunduğunu hiç zannetmiyorum. İmanlılar topluluğunun böylesine güçlü olmasının nedenini yapmış oldukları dualar olarak görüyoruz. Ancak onların duaları sırf sözlerde değil ama aynı zamanda söyledikleri ve yürekleriyle katıldıkları hamd ilahilerindeydi. Rab sen Tanrısın, Rab sen Yaratansın, Yaratıcısın. Dostlarım, korkarım inanlılar topluluğu bugün bundan emin değil. Oysa Rab Tanrı'dır. Siz Rab İsa'nın Tanrı olduğundan emin misiniz? Gerçekten emin misiniz? İşte en önemli olan şey de budur. İmanlılar topluluğu bu konudan emin değil. Yolunu el yordamıyla zor bulan imanlılar topluluğu bugün oldukça güçsüz bir durumdadır. İmanlılar topluluğu her zaman yöntemlerden söz etmekte. Her zaman bu yemi kullanarak insanları bu yolla çekmeye çalışmaktadır. Mahalle kilisesi ya da merkez kilisesi hemen hemen bir din derneği durumuna düşmüş durumdadır. Özellikle Batı dünyasında. Kilise artık eskisi gibi Tanrı'nın gücünün bulunduğu bir ev olmaktan çıkmıştır. İlk dönem imanlılar topluluğu İsa'nın Tanrı olduğundan emindi. Petros 2. mezmurdan alıntı yaparak kutsal ruh aracılığıyla bizim atamız ve senin uşağın Davut'un ağzından bildirdin diyor. Uluslar neden kaynaştı? Halk toplulukları neden boş tasarılar ardına düştü? Yeryüzünün kralları sıralandı, Rabbe ve onun Mesih'ine karşı başkanların tümü bir araya toplandı. Evet, 2. mezmurda geçen bu sözlerin gerçekleşmesinin başlangıcı İsa Mesih'i haça gerdiklerinde olmuştur. İsa'dan ve Tanrı'dan duyulan nefret 19-20 asırdan bu yana yuvarlana yuvarlana süre gelmektedir. Bu nefret hem geniş bir alana yayılmakta hem de gün geçtikçe hız kazanmaktadır. Bu yuvarlanış insanın Tanrı'ya son isyanında büyük bir patlak verecek ve yeryüzünde çok büyük bir yankı yaratacaktır. İnanlılar topluluğunun duası beni etkiledi dostum. Burada geçen sözler büyük bir dua ve hamd hizmetidir. İmanlıların hepsi aynı düşüncedeydiler. Belki hepsi aynı anda dua etmiyorlardıysa da dua eden kişinin dediklerini kesinlikle amin sözleriyle destekliyorlardı. Burada dikkat edecek olursanız onlar yapılan baskıların sona ermesi için dua etmediler. Hayır, tam tersine bu baskılara ve zulme dayanabilecek güç için dua ettiler. Tanrı sözünü duyurabilmek için güç ve cesaret istediler. Evet dostlarım. O ilk günlerdeki imanlı topluluğu günümüzde var olan inanlı topluluğundan bir hayli farklıydı. Elini uzat. Böylece kutsal uşağın İsa'nın adı aracılığıyla insanları iyet, belirtiler ve göz kamaştırıcı işler getirilmesini sağla dediler haberciler işleri 4.30'da. İnanlı topluluğunun ilk günlerindeki gücüne iyice dikkat edin. 31. ayette şöyle diyor. Onlar dua edince toplandıkları yer sarsıldı. Tümü kutsal ruhla doldu ve Tanrı sözünü yüreklilikle bildirdiler. Bu şeyi gerçekleştiren şey değerli dostum inanlılar topluluğunun gelmiş olduğu aşamaydı. 32. ayet. İman eden topluluğun yüreği, canı birdi. İçlerinden hiçbiri sahip olduğu şeylere kendi malı gözüyle bakmıyordu. Tersine her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Bu uygulama çok uzun sürmedi. İnanlılar topluluğuna çok geçmeden benliğine göre yaşayan inanlı görünümlü insanlar girdi. Haberciler büyük bir güçle Rab İsa'nın dirilmesine ilişkin tanıklık ediyorlardı. Tümü üzerinde yüce kayra bulunuyordu diyor 33. ayette. İşte İncil vaazının ana merkezi budur. Haberciler işleri 4, 34, 37'de şöyle diyor. Aralarında yoksul yoktu. Tarlaları ya da evleri olanlar bunları satıyor. Satıştan sağlanan karşılığı getirip habercilerin ayakları dibine bırakıyorlardı. Sonra da gereksinmesi oranında herkese dağıtıyorlardı. Yusuf adında Kıbrıs'ta doğmuş Levi soyundan biri vardı. Haberciler onu Barnabas diye adlandırdılar. Bu adın anlamı avuntu veren oğuldur. Bu kişi bir parça toprağa sahipti. Onu sattı, parasını getirip habercilerin ayakları dibine koydu. Bu tür bir yaşam biçimi imanlı topluluğunun ruhsal durumu nedeniyle kısa bir süre devam edebilmiştir. Bizim de bugün aynen onlar gibi yapmamız gerektiğini söylemek biraz saçma olur. Böyle yapmaya kalkışacak olursak tam bir kargaşalığa düşeriz. Neden mi? Çünkü her şeyden önce onlarınki kadar yüksek bir ruhsal düzeyde olmamız gerekir ki maalesef bugün o düzeye sahip değiliz. Bu konuda dürüst olalım ve gerçeği kabul edelim. Bizim şu andaki en önemli ihtiyacımız değerli dostum, İsa Mesih ile daha yakın bir ilişkiye girmektir. Bu ayetlerde haberci Barnabas'la tanıştık. Onunla ilgili diğer bilgileri bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak göreceğiz.